Ayrım 39.
Fomin karısının iki büklüm sırtına, belirli belirli ortaya çıkan zayıf kürek kemiklerine, çizmelerinin çamurunu temizleyen büyük, titrek ellerine bakıp düşündü. Şu Dilber'e bak ki ne Dilber, bir zamanlar bununla mı yattım ben? Çok ihtiyarladı ama çok, nasıl da ihtiyarladı. Yeter artık, nasıl olsa yine çamurlanacak dedi sinirli bir sesle. Ayağını karısının ellerinden kurtardı. Kadın acıyla belini doğrultup ayağa kalktı. Solgun yanakları hafifçe kızarmıştı. Fomin'e bakarken yaşlı gözlerinde öyle seven, öyle sadık bir ifade vardı. Fomin başını çevirdi. Anasına sordu. Pekala, nasılsınız hep bakalım? Her zamanki gibi dedi ihtiyar kadın canı sıkkın. Köye hiç ürün toplama birliği geldi mi? Daha dün Nizne Krivskaya'ya çekip gittiler. Bizden de ürün aldılar mı? Aldılar. Ne kadar aldılar Davidka? Dedem gördü onları, o biliyor. Sanırsam 10 çuvaldı diye oğlan cevap verdi. 14 yaşındaydı. Babası gibi birbirinden uzak mavi gözleri vardı. Ah, Fomin ayağa kalktı. Oğluna sert sert bakarak kılıç kemerini düzeltti. Yüzü hafifçe soldu. Söyledin mi onlara kimin ürününü aldıklarını diye sordu. İhtiyar kadın alay edercesine omuz silkip gülümsedi. Seni pek taktıkları yok. Kumandanları dedi ki herkes kim olursa olsunlar fazla ürünlerini teslim edecek dedi. İsterse Fomin olsun, isterse bölge başkanı kendisi olsun, fazla ürünü alacağız. Öyle dedi. Değiş o değiş hemen ambara dalıverdiler. Ben gösteririm onlara ana, gösteririm onlara dedi Fomin boğuk bir sesle. Ailesiyle çabucak vedalaşıp çıktı gitti. Evden döndükten sonra belli etmeden bölüğündeki adamların ne hava çaldıklarını anlamaya çalıştı. Ürüne el koyma siyasetinden çoğunluk hiç de hoşnut değildi. Karıları çeşitli köylerdeki, nahiyelerdeki uzak yakın akrabaları gelip onları ziyaret ediyor, ürün toplama birliklerinin her bir yanı aradıklarını, bütün ürünü alıp gittiklerini, yalnız tohumluk ve yemeklik bıraktıklarını söylüyorlardı. Ocak ayı sonunda Baski'de bir garnizon toplantısında bölükteki kazaklar bölge askeri komiseri Şakayev'in konuşmasını yarıda kestiler. Sıralardan sesler duyuldu. El koyma birliklerini geri çağırın. Ürünümüzü elimizden almaktan artık vazgeçin. El koyucu komiserler kahrolsun. Garnizonun Kızıl Ordu erleri cevap olarak bağırdılar. Karşı ihtilalciler. Dağıtın bu domuzları, başka başka alaylara verin. Toplantı uzun ve gürültülü oldu. Garnizonda sayısı az komünistlerden biri Fomin'e, ''Bir şey söylemelisin'' dedi endişeli bir sesle. ''Yoldaş Fomin, nedir bu senin bölüğündeki adamların oynadığı oyun böyle?'' Fomin bıyık altından güldü. ''İyi ama ben partili değilim ki, ne diye benim sözümü dinlesinler?'' Konuşmadı. Toplantı son bulmadan önce oradan ayrıldı. Tabur kumandanı Kaparin'le birlikte çekip gittiler. Virşanska'ya giderlerken yolda ortaya çıkan yeni durumu görüştüler. Aşağı yukarı hep aynı şeyleri düşünüyorlardı. Bir hafta sonra Fomin'in evinde Kaparin onunla açık konuştu. ''Şimdi harekete geçersek geçeriz, yoksa iş yatar. Bunu iyice kafana yerleştir Yakov Yefimoviç. Fırsattan yararlanmanın tam zamanıdır. Kazaklar bizi destekleyecekler. Bu civarda senin sözünü dinlerler. Bundan sonra halk bir daha bu kadar elverişli bir havaya girmez. Niçin susuyorsun? Ver kararını.'' ''Neye karar vereceğim?'' Fomin kelimeleri uzatarak konuştu. Kaşlarının altından bakıyordu Kaparin'e. Karar verilmiş zaten. Yalnız öyle bir plan hazırlamalıyız ki her şey yolunda gitsin. Bir karışıklık çıkmasın. Onu konuşalım biz. Fomin ile Kaparin'in arasındaki dostluk gözden kaçmadı. Taburda birkaç komünist onları gözlemeye koyuldular. Şüphelerini siyasi bölüm başkanı Artemyev ile askeri komiser Şakayev'e de açtılar. ''Sütten ağzı yanan yoğurt üfleyerek yer'' dedi Artemyev gülerek. ''Kaparin korkağın biridir. Ne yapabilir ki? Asıl Fomin'e göz kulak olalım biz. Zaten ne zamandır gözümüz üzerindeydi. Yalnız şu var, acaba Fomin bir şey yapmaya kalkışacak mı? Orası şüpheli. Bunlar hep sizin kuruntularınız.'' diye bitirdi kararlı bir edayla. Nicky, Fomin'e göz kulak olma zamanı çoktan geçmişti. Komplo hazırdı. Ayaklanma Mart'ın 12'sinde sabah saat 8'de yer alacaktı. Varılan anlaşmaya göre Fomin o gün bölüğü tam teçhizat sabah talimine çıkaracaktı. Ansızın Vyashanska dışında konaklanan mitralyöz birliğine saldıracaklar, mitralyözleri ele geçirecekler, sonra da bölge kurumlarının temizlenmesinde garnizon bölüğüne yardım edeceklerdi. Kaparin, bütün taburun peşinden geleceğinden şüpheliydi. Bu şüphesini Fomin'e de açtı. Onu dikkatle dinleyen Fomin, ''Makinelileri ele geçirelim, taburu 2 saniyede sindiririz.'' dedi. Fomin'le Kaparin yakından izleniyordu ama bundan hiçbir sonuç elde edilemedi. Çok ender buluşuyorlardı. Buluşmaları hep günlük işlerle ilgili oluyordu. Neden sonra Şubat sonlarına doğru bir devriye kolu bir gece onları yolda gördü. Fomin eğerli atının dizginlerinden tutmuş önden yürüyordu. Kaparin yanındaydı. Kim oldukları sorulduğunda Kaparin dostuz dedi. Kaparin'in kaldığı eve yöneldiler. Fomin atını sahanlığın parmaklığına bağladı. Kaparin'in odasında lambayı yakmadılar. Fomin sabah saat 4'te oradan ayrıldı. Atına binip kendi evine gitti. Devriye kolunun bütün görebildiği bundan ibaretti. Bölge askeri komiseri Şakayev, Fomin'le Kaparin hakkındaki şüphelerini şifreli telgrafla Don ili ordu kumandanına bildirdi. Birkaç gün sonra kumandandan gelen bir emirde Fomin'le Kaparin'in görevlerinden alınıp tutuklanmalarına yetki verilmekteydi. Bölge Parti Komitesi toplantısında bir karara varıldı. Bölge Askeri Komiserliği'nin bir emriyle Novocherkask'a çağrıldığı, orada ordu kumandanlığının emrine verildiği, bölüğün kumandasını yardımcısı Ovchinnikov'a devretmesi gerektiği Fomin'e bildirilecekti. Aynı gün bölük bir silahlı çetenin üzerine yürüme bahanesiyle Kazanskaya'ya gönderilecekti. Komplocular ertesi gece tutuklanacaklardı. Bölüğün Vyashanska'dan çekilmesine, Fomin'in tutuklandığı duyulunca isyan etmesin diye karar verilmişti. Garnizon taburunun 2. bölüğünün kumandanı Tkachenko isminde bir komünistti. O da taburdaki komünistleri uyaracak, bir ayaklanma olabileceğini bildirecek, bölüğü ve mitralyöz birliğini savaşa hazır tutacaktı. Ertesi sabah görevinden alındığına dair emir Fomin'e bildirildi. "Pekala, sen bölüğü devral, Ovchinnikov. Ben Novocherkask'a gidiyorum," dedi Fomin sakin bir edayla. "Hesapları gözden geçirelim ister misin?" Ovchinnikov parti üyesi olmayan bir takım kumandanıydı. Ona kimse bir şey çıtlatmamış, kendi de bir şeyden şüphelenmemişti. Bölüğün kağıtlarına daldı, kapandı. Fomin fırsattan istifade Kaparin'e bir not yazdı. "Bugün harekete geçiyoruz, beni geri alıyorlar, hazırlanın." Merdiven başında notu emir erine verdi. "Ağzına koy, yanağının altında tut," diye fısıldadı. "Adeta gideceksin, anladın mı? Kaparin'e gideceksin, atını adeta sürüp. Bu notu ona ver, sonra hemen buraya dön. Yolda biri seni durdurursa notu yutarsın." Bölüğü Kazanskaya nahiyesinde götürme emrini alan Ovchinnikov, yürüyüşe hazırlık olarak kazakları kilise alanında sıraya dizmişti. Fomin atının sırtında onun yanına vardı. "Bölüğe Allah'a ısmarladık diyebilir miyim?" "Tabii, yalnız çabuk ol, bizi tutma." Bölüğün önünde kıpırdak atının dizginlerine asılan Fomin adamlara bağırdı. "Beni hepiniz tanırsınız yoldaşlar. Benim bugüne kadar hep ne için savaştığımı bilirsiniz. Ben her zaman sizinle beraberdim ama bugün kazakların soyulmasına, ekini yetiştirenlerin ellerinden zorla ürünlerinin alınmasına göz yumamam. Kumandanlıktan beni bunun için aldılar. Bana ne yapmak niyetinde olduklarını da iyi biliyorum. Onun için size Allah'a ısmarladık demek istedim." Bir an Fomin'in sözleri bölükten yükselen haykırışlarla kesildi. Bir uğultudur gidiyordu. Fomin üzengilere basıp doğrularak sesini yükseltti. "Bu soygundan kendinizi kurtarmak istiyorsanız el koyma birliklerini kovalayın. Şakayev gibi komiserleri öldürün. Bunlar Don'a geldiler." Gürültüden son söyledikleri işitilmez oldu. Bir saniye sonra Fomin ahenkli bir sesle kumanda veriyordu. "Sağdan üçlü sırada, sağa çark, süratli, marş." Bölük kumandayı derhal yerine getirdi. Bütün bu olup bitenlerden şapşala dönen Ovchinnikov atını sürüp Fomin'in yanına geldi. "Nereye gidiyorsun yoldaş Fomin?" Fomin başını çevirmeden cevabı yapıştırdı. "Kilisenin çevresinde şöyle bir dolaşacağız." Ovchinnikov ancak o zaman anladı o son birkaç dakika içinde ne olduğunu. Atını sürüp sıradan çıktı. Siyasi eğitmen, komiser yardımcısı ve tek bir er peşinden gittiler. Fomin onların yokluğunun birkaç yüz adım gittikten sonra farkına vardı. Atını döndürüp haykırdı. Ovchinnikov dur! Dört atlı atlarını mahmuzlayıp tırıstan dört nala kaldırıverdiler. Atların toynaklarından dört bir yana yarı erimiş kar topakları saçıldı. Fomin emir verdi. Silah başı, Ovchinnikov'u ele geçirin. Birinci takım peşlerinden. Çentikli bir salvo sesi duyuldu. Birinci takımın 16 eri gidenlerin ardından ileri atıldı. Bu arada Fomin, bölüğün geri kalan kısmını ikiye ayırdı. Bir kısmını 3. takımın kumandanı Çumakov emrinde makineli birliğinin silahlarını ellerinden almaya gönderdi. Geride kalanların başına kendi geçti. Köyün kuzey ucundaki geniş ahırlarda garnizon bölüğünün konaklandığı yere götürdü. İlk giden isyancılar havaya ateş edip palalarını savura savura ana yoldan dolu dizgin ileri atıldılar. Yolda dört komünisti kılıçtan geçirdiler. Dış mahallelerde toplandılar, ses çıkarmadan, hurra çekmeden o sırada kışlalarından çıkan Kızıl Ordu mitralyözcülerinin üzerine saldırdılar. Mitralyözcülerin konaklandığı ev köyden az ötedeydi. En sondaki evlerle arasında olup olacağı 200 adım kadar bir uzaklık vardı. Kazaklar yakın menzilden makineli ateşiyle karşılaştılar. Hemen yüz geri ettiler. Üçü vuruldu. En yakındaki ara sokağa varamadan eğerlerinden aşağı yuvarlandı. Mitralyözcülere baskın teşebbüsü başarılı olamamıştı. İsyancılar bir daha denemediler. Kumandanları adamlarını kurşunlardan sakınacakları bir yere götürdü. Hiç atından inmeden, taştan örülme bir sundurmanın köşesinden kıvrılırken birkaç maksim daha çıkardılar dedi. Terleyen alnını papağıyla silip adamlarına döndü sonra. Geri döneceğiz çocuklar. Fomin kendi gelsin yakalasın mitralyözcüleri. Karın üstünde kaç kişi kaldı ha? 3 mü? Evet, bu sefer de kendi gelsin denesin. Köyün doğu ucunda ateş sesleri duyulur duyulmaz bölük kumandanı Tkachenko evinden dışarı fırlamıştı. Yolda giyinerek kışlaya koştu. Kışlanın dışında sıraya girmiş bekleyen 30 kadar Kızıl Ordu eri onu bir soru yağmuruna tuttular. Kim bu ateş edenler? Ne oluyor? Tkachenko cevap vermedi. Kışladan sürüyle çıkıp gelen Kızıl Ordu erlerine sıraya girmelerini söyledi. Bölge idaresinde çalışan birçok komünist işçi de bir koşu kışlaya gelip sıraya girdiler. Köyden dağınık silah sesleri duyuluyordu. Batı ucunda bir yerde el bombası patladı. Tok bir ses çıktı. 50 kadar atlının elde pala kışlaya doğru dolu dizgin geldiğini gören Tkachenko hiç acele etmeden tabancasını kılıfından çekti. Sıralarda ses seda kesilmişti. O daha emir vermeden adamlar siyahlarını omuzlayıp nişan aldılar. ''Ama bunlar bizimkiler. Bakın bizim tabur kumandanı yoldaş Kaparin!'' diye bağırdı Kızıl Ordu erlerinden biri. Yolda koşturan atlılar ansızın sanki bir emir verilmiş gibi atlarının boyunları üzerine eğildiler, çılgınca koşturdular kışlanın üzerine. ''Yaklaştırmayın onları!'' diye haykırdı Tkachenko. Salvo ateşi sesini bastırdı. Atlılar sıkışık duran Kızıl Ordu erlerinden daha 100 adım kadar ötedeyken 4 kişi eğerlerinden aşağı yuvarlandı. Öbürleri dağılıp geri döndüler. Arkalarından silahlar patladı. Anlaşılan hafif yaralanan bir atlı yere düştü fakat dizginleri bırakmadı. 4 nal giden atının ardında 20 adım kadar sürüklendi öyle. Sonra ayağa kalktı. Üzengilerden biriyle arka eğer kayışını kavradı. Göz açıp kapayana kadar yine eğerin üstündeydi. Çılgınca dizginlere asılıp atını dört nala sağa çark ettirdi. En yakınındaki yoldan vurup gözden kayboldu. Birinci takımdakiler Ovchinnikov'un ardından boşuna koşturup köye döndüler. Bütün aramalarına rağmen komiser Şakayev de bulunamadı. Bomboş askeri komiserlikte kimseler yoktu, evinde de bulamadılar. Silah seslerini duyar duymaz bir koşu dona inmiş, buzların üstünden yürüyüp ormana girmişti. Oradan Baski köyüne geçti. Ertesi günü Vyashanska'dan 50 kilometre kadar ötede Üst Koperskaya nahiyesindeydi. İleri gelen bölge yöneticileri de çoğunlukla kaçabildiler. Peşlerine adam salmak tehlikeliydi şimdi. Kızıl mitralyözcüler hafif makineli tüfekleriyle Vyashanska'nın merkezine ilerlemişler. Alana çıkan bütün yolları tarassut altına almışlardı. İsyancılar aramayı bıraktılar. Don'a indiler, oradan kilise alanına, Ovçinnikov'un peşinden ileri atılmadan önce oldukları yere vardılar. Çok geçmeden herkes orada toplandı. Yeniden sıra oldular. Fomin, gerekli yerlere nöbetçi konulması için emir verdi, diğerlerini evlerine yolladı. Ama atlarını eğerli tutacaklardı. Fomin, Kaparin ve takım kumandanları köyün dışındaki evlerden birinde toplanıp durumu görüştüler. Her şeyi kaybettik dedi Kaparin bitkin bir halde bir peykeye çökerek. Evet, nahiye merkezini ele geçiremedik. Burada tutunamayacağız dedi Fomin de sakin bir sesle. Bölgeye bir dolaşalım Yakov Yefimoviç dedi Çumakov. Artık korkmakta bir mana yok. Nasıl olsa ölmeden ölmeyeceğiz. Kazakları ayaklandırdık mı bir kere tamamdır, nahiye merkezi bizim olur. Fomin konuşmadan ona bakıyordu. Sonra Kaparin'e döndü. Bakıyorum süt dökmüş kediye döndünüz kumandanım. Bırak saçmalamayı, olan oldu. Bu işe beraber başladık, beraber bitireceğiz. Ne diyorsun? Bir şanskadan çekip gidelim mi, bir daha deneyelim mi? Çumakov sert bir sesle başkaları denesin dedi. Ben mitralyözlere karşı gitmiyorum. Göz göre göre ölüme gitmem ben. Sana sormadım, sen kes sesini diye Fomin Çumakov'a bir baktı. Çumakov başını çevirdi. Bir saniye sonra Kaparin konuştu. Tabii artık bir daha denemek akıl kârı değil. Silah üstünlüğü onlarda. 14 mitralyözleri var. Bizim bir tane bile yok. Adamları da daha fazla onların. Geri çekilip Kazakları ayaklandırmalıyız. Kızıllar takviye gönderinceye kadar bütün bölge isyana katılmış olur. Tek umudumuz bu nasıl olsa. Başkası yok. Fomin uzun bir susuştan sonra ''Bakalım daha göreceğiz'' dedi. ''Takım kumandanları işe koyulup teçhizatı denetlesinler. Bakın bakalım herkeste kaçar kurşun var. Sıkı emir verin. Tek bir kurşun boşa harcanmayacak. Söz dinlemeyenin ben kendim boynunu uçuracağım. Öyle dersiniz adamlara.'' Bir an sustu. Sonra kocaman yumruğunu masanın üstüne indirdi. Ah o namussuz makineliler, hep senin kabahatin Çumakov. Hiç olmazsa dördünü ele geçirebilseydin. Tabii şimdi bizi buradan sürüp çıkaracaklar. Neyse dağılın, herifler gelip kovalamazlarsa geceyi Vyeşanska'da geçiriyoruz. Şafakta çıkıp bölgeye dalacağız. Gece sakin geçti. İsyancı bölüğü Vyeşanska'nın bir ucunda, garnizon taburu öbür ucundaydı. Komünistlerle genç komünistler de tabura katılmışlardı. Düşman kuvvetleri yalnız iki sokak ayırıyordu ama isyancılar da şura kuvvetleri de bir gece hücumunu göze alamadılar. Ertesi sabah isyancı bölüğü dövüşmeden köyden çekildi. Güney yönünde yürüyüşe geçti. 11. Gregor köyden kaçtıktan 3 hafta sonra Yelanskaya nahiyesinde Verkne Kriskoy köyünde alaydan arkadaşı olan bir kazağın evinde kaldı. Oradan Garbatovski köyüne geçti, bir aydan fazla bir sürede orada Aksinya'nın uzaktan akrabası olan birilerinin yanında oturdu. Bazen günlerce evden dışarı adımını atmıyor, yalnız geceleri avluya çıkıyordu. Bu hayat da ama hapse tıkılmaktan farksızdı. Asabı bozuldu, hareketsizlikten sıkıldı. Önüne geçilmesi hemen hemen imkansız bir güç onu evine, çocuklarına, Aksinya'ya çekiyordu. Uykusuz gecelerinde sık sık kaputunu giyer, Tatarsk'a geri dönmeyi aklına koyardı. Her seferinde kararından cayıp kaputu sırtından atmış, inleyerek yüzüstü yatağa yıkılmıştı. Dayanılmaz bir hayattı sürdüğü. Ev sahibi Aksinya'nın babasının bir amcaoğlu onun bu haline acıyordu. Ama onun gibi bir konuğu da evinde pek uzun boylu tutamazdı. Bir akşam yemekten sonra Gregor odasına çekilmişti. Ev sahibinin karısının nefretten tizlenen bir sesle yakındığını duydu. Ne zaman bitecek bu? Ne o bu? Neden bahsediyorsun diye sordu ev sahibi kalın bir sesle. Şu aylak asalaktan ne zaman kurtulacağız? Sus. Susmuyorum işte. Öyle az buğdayımız kaldı, kediler ağlar halimize. Sen hala bu kambur şeytanı besle bakalım. Daha ne kadar sürecek soruyorum sana. Ya şuradan öğrenirlerse? Kafamızı keserler, çocuklarımız yetim kalır. Sus diyorum sana Avdotya. Susmuyorum işte, çocuklarımızı düşünmeliyiz. 400 kilodan az buğdayımız kaldı, hepsi o. Sen hala bu asalığı besle bakalım. Neyin oluyor ki senin? Öz kardeşin mi? Damadının babası mı? Amcanın oğlu mu? Ne hısmın ne bir şeyin. Tavşanın suyunun suyu. Sen hala onu barındırıp yiyeceğini içeceğini veriyorsun. Kel şeytan sen de. Sus, bağırma bana. Yoksa yarın kendim şuraya gider, bu evde ne biçim çiçek yetiştirdiğini söylerim onlara. Ertesi gün ev sahibi Gregor'un odasına gelip yere bakarak, "Gregor Pantelievich, benim hakkımda ne dersen de ama artık burada kalamazsın," dedi. "Sana saygım var. Rahmetli babanı tanırdım. Onu da sayardım. Ama yiyeceğimizden sana pay ayırmak güç geliyor. Sonra zaten makamlar burada olduğunu öğrenecekler diye de korkuyorum doğrusu. Ailem var benim. Senin yüzünden canımdan olmak istemem. İsa hakkı için bağışla beni ama kurtar bizi kendinden." "İyi ya, pekala," dedi Gregor kısaca. "Bana yer verdin, karnımı doyurdun, sağ ol. Her şey için sağ olasın. Ben de görüyorum sırtında yük oldum ama nereye gidebilirim? Bütün yollar kapalı bana." "Ona kendin karar vereceksin." "Pekala, bugün gidiyorum. Her şey için sağ olasın, Artamon Vasilievich. Minnete hacet yok. İyiliğini unutmayacağım. Belki günün birinde benim de sana bir iyiliğim dokunur." Heyecanlanan ev sahibi Gregor'un sırtını sıvazladı. "Ne lüzum var bütün bunlara? Bana kalsa bir iki ay daha kalabilirsin ama benim karı bırakmıyor. Her gün başımın etini yiyor kahrolasıca. Ben kazağım, sen de kazaksın Gregor Pantelievich. Sen de, ben de, ikimiz de Şura idaresine karşıyız. Sana yardım edeceğim. Sen hemen bugün Yagodni köyüne git. Benim oğlumun kaynatası orada oturur, o alır seni yanına. De ki ona, Artamon diyor ki de, seni kendi oğluymuşsun gibi alsın yanına diyor de. Yiyecek versin, mümkünü kadar barındırsın diyor de. Ben onunla hesaplaşırım sonra. Yalnız sen hemen bugün buradan ayrıl, olmaz mı? Seni tutamam daha fazla, karı canımı okuyor. Şura'dan haberleri olacak diye de korkuyorum. Hoş geldin, hoş kaldın burada Gregor Pantelievich. Yetti artık, kendi canıma da acırım ben." Gregor o gece evden ayrıldı. Köyün üstündeki tepede bir yel değirmeni vardı. Daha oraya varmadan karşısına yerden biter gibi üç atlı çıktı, durdurdular onu. "Dur köpeğin oğlu, kimsin sen?" Gregor'un yüreği hızla çarpmaya başladı. Konuşmadı, durdu. Kaçmak delilik olacaktı. Yolun yakınında ne bir hendek ne fundalık vardı. Çıplak, boş bozkır sade. 2 metre öteye varamaz enselerlerdi. "Komünist misin ha? Geri bas namussuz. Hadi çabuk." Atını Gregor'un üstüne süren bir ikinci atlı, "Eller yukarı!" diye buyurdu. "Çıkar ellerini cebinden, çıkar hadi, yoksa kafanı uçururum." Gregor bir şey demeden ellerini kaputunun ceplerinden çıkardı. Ne olduğunu, bu adamların kimler olduğunu hala anlamadan sordu. "Nereye gideceğim?" "Köye, dön geri." Atlılardan biri onu aldı, köye götürdü. Öbür ikisi otlağın orada ayrıldılar. Atlarını şoseye sürdüler.